Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Şu an kayıt alıyor mu acaba? Emin değilim. Emin orada mı?
Alıyor Yakup. Evet, yaz ekrandan yazmıştım.
Yazdın ama bu şu an ben Zoom ekranında "Connection is timed out, please try again" diye bir ekran görüyorum.
Öyle mi? Yok.
Evet.
Zoom penceresinde live on YouTube yazıyor bende. Ve
Tamam.
YouTube
Bende de
sitesini
yazıyor da
açınca
hani
da
ben
öyle
onu...
gözüküyor.
Tamam, o zaman problem yok. Evet, cümleten hoş geldiniz. Geçen hafta katılanların iyice bildiği üzere bugün 11. mektuba çalışma duasına giriştiğimiz dönemin ikinci haftasındayız. Geçtiğimiz hafta çok kabaca bir giriş yapmıştık. Bu girişlerden sonra odadaki katılımcılara bu metne girmeden önce sorulması gereken soruları sorduğumuzda
19. mektup Yakup abi 11 dediniz ya. Askeri.
öyle mi ha? Affedersiniz. 19. mektup. Düzeltiyorum öyleyse. 19. mektubu... Ha evet. 19. mektubu çalışmaya başlamıştık. Hatırlayacağınız üzere sorulması gereken soruları nelerdir diye sorduğumuzda odadan toplamda 84 tane soru gelmişti. Tahmin ediyorum bugüne kadar herhalde en fazla soru sorulan ders olarak rekorlar kitabına da girmiştir. Ama bu sorular bize aslında bu konunun ne kadar şiddetli bir şekilde ihtiyaç olduğunu, çalışılmasının önemli olduğunu hatırlatmıştı. Hepimizin ortak olarak bu ihtiyacı hissettiğimizi paylaşmıştık geçen hafta. İnşallah bu birliktelik vesilesiyle sorularımıza cevaplar bulur ve Resul'e iman ve yine mucizeye iman noktasında bir itminana ulaşırız. Tatmin oluruz, memnun oluruz, mutluluk ve güvene ulaşırız diye böyle bir temennimi de paylaşayım, dua edeyim. Bu çalışma usulüne başlamamızın ilk haftası olması nedeniyle size böyle usule dair bir özet yapmam gerekiyor. Bu yüzden sizden 7-8 dakikanızı rica ediyorum. İnşallah uzamaz. Nasıl bir çalışma yapacağımızı, nasıl bir yöntem takip edeceğimizi anlatmaya muvaffak olabilirim umarım bu süre içerisinde. Yani usulle ilgili bu hatırlatmaların zihinlerin çalışmaya daha iyi adapte olabilmesi ve dersin veriminin artması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta az önce zikrettiğim sorular sorulduktan sonra ve bu soruları nasıl bir çalışma usulüyle çalışmalıyız konusu gündeme geldikten sonra bir sürü farklı düşünce ileri sürüldü ve müzakerenin en sonunda da bize denildi ki artık karar sizde, moderasyon ekibi olarak nasıl bir karar verirseniz biz size uyarız. Biz de arkadaşlarla bir araya geldik ve nasıl bir çalışma yapmamız gerektiği noktasında enine boyuna değerlendirdik durumu. Ve soruları, bize gelen sizlerin paylaştığı soruları ana temalara ayırdık mümkün olduğunca ve ilgili gördüğümüz metinler üzerinden de bu soruları çalışma kararı aldık. İnşallah bu haftadan itibaren her hafta ihtiyaç devam ettiği sürece ve konuya dair farklı yaklaşımlar olduğuna dair oda olarak bir kanaate ulaştığımız sürece çalışmaya devam edeceğiz bu sorular üzerine. Takip edenlerin kelimeler grubunda da karşılaştığını tahmin ediyorum. Yani insan olarak benim kendime sorduğum, hepinizin de sorduğuna emin olduğum geçen haftaki paylaşımdan sonra ve bu meselenin temelli olduğunu düşündüğümüz Resul diye birisine gerçekten ihtiyaç var mı diye özetleyebileceğim bir soruyu bu hafta 11. söz üzerinden çalışacağız. Duruma göre sonraki hafta aynı metnin çerçevesi üzerinden aynı soruya devam edebiliriz. Ya da bu soru, yani bu metindeki bu soruya dair verilebilecek cevabı kendi kapasitemizce tamamladık. Bir başka metin üzerinden aynı soruya devam edelim diye de düşünebiliriz. Bu her dersin sonunda karar vereceğimiz bir şey olacak. Bu metinleri eğer önceden böyle belirlemiş olabilirsek yani nasıl ilerleyebileceğini ders günü sizlerle paylaşabiliriz. Ya dersten sonra ya yine mail yoluyla dileyenlere çalışılacak konuyu paylaşabiliriz. İlk sorumuz bittikten sonra bu soruya dair cevaplarımıza bir tatmine ulaştıktan sonra yine ikinci soru için aynı şekilde bir döngüye girmeyi inşallah hedefliyoruz. Bu yaklaşım temel soruların hepsine dair itminana ulaşana kadar bir şekilde bu şekilde devam edecek inşallah. Zaten bir yerden sonra artık temeller kendi içimizde otura otura bazı soruların cevapları da ortaya çıkacak ve artık bu çalışma daha kolaylaşacak diye de düşünüyorum. Burada şöyle bir soru akla gelebilir, tahmin ediyorum. Geçen hafta sorulan 84 sorunun hepsine çalışacak mıyız diye sorulabilir. Ya da tam tersinden ya bütün sorulara çalışmayacak mıyız diye de olabilir. Bu sorunun cevabını hem evet hem hayır diye cevap vermek istiyorum. Şöyle açıklamaya çalışayım. Öncelikle tüm sorular bence çok önemliydi geçen hafta paylaşılan. Ve bu hepsi gösterdi ki yani bu konunun iyi anlaşılması ve bu soruların cevaplarının verilmesi lazım. Bunlarla birlikte ben bu sorulara bakarken, incelerken yani bir tasnif etmeye çalıştım, uğraştım. Yani tamamen bitmedi henüz ama en azından şunları gördüm. Bu 84 sorudan bazıları baya baya aynı soruydu. Bazıları aynı anlamı kasteden sorulardı. Ben bu tekrarları tek bir soruya indirgemeye çalıştım. Sonra bazı sorular diğer soruları içeriyordu. Yani daha kapsamlıydı. Ben kapsamlı olanı merkeze almaya çalıştım. Bazı sorular hiyerarşik olarak daha önce gelmesi gerekiyordu. Çünkü bu sorulara cevap verilmeden diğer sorular anlamsızlaşıyordu. Bu nedenle hiyerarşik olarak bu soruları öncelemeye çalıştım. Gündeme getirilen bazı sorular temel sorular tamamlandıktan ve metne giriş yapıldıktan sonra sorulması gerektiği için mesela onları bu soru listesine dahil etmedim. Ancak metin çalışıldıkça bu metinin kendi iç gündemiyle alakalı soruları da gündeme getirmeyi hedefliyorum. Yine bazı sorular geçen hafta gündeme getirilen konunun imani veçesine değil uzmanlık veçesine bakıyordu. Aslında o sorulara dair bu konuda uzmanlık sahibi olan bir arkadaşımızdan istifade etmemiz gerekiyor. Ya da her teknik mesele gibi bu meseleyi de uzmanlarına bırakırız deyip itimat ederek geçebiliriz. Ya zaten burada şu iki notta düşmem lazım yani. Bu meselelere yani hadis rivayetleri ve bunların dirayeti, metnin yani rivayetlerin hem rivayet etsen hem dirayet etsinden değerlendirmesini yapan uzmanlığı ile bu konuya yaklaşan çok fazla hoca var, çok fazla insan var. Ancak bu meseleleri ontolojik zemine indirerek konuşan sayısı en azından benim gözümde oldukça az görünüyor. O yüzden bizim oda olarak biraz daha buraya odaklanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İkincisi ya bu meseleye dair zaten ya emin olun eğer Resul bizim için ontolojik olarak olmazsa olmaz bir seviyeye gelirse yani onsuz tüm açıklamalar anlamsızlığa düşerse aynı şekilde mucize için de geçerli, mucize kavramı için de. Eğer mucize kavramının hiyerarşik zemini, hiyerarşik olarak durduğu nokta bizim kavramlar hiyerarşimizde üst seviyelere çıkarsa, çok önemli bir yere gelirse emin olun 1300 yıldır sorun olmadığı gibi bu problemler hiç sorun teşkil etmez ve çok önemli konular olmaktan çıkar. Çünkü zaten artık Resul şartsa, Resul'ün rehberine bir şekilde ulaşılması gerekiyorsa artık onlar ayrıntı konular haline gelebilir. Son olarak da sorularla alakalı, geçen hafta sorulan sorularla alakalı bazı sorular bilhassa bu odanın daha ziyade odak noktasını teşkil ettiği, odak olarak gündemine almaya çalıştığı, imanın usullerini elde etme meselesine tekabül ettiğini fark ettim. Bazıları ise periferide kalıyordu. Yani daha ziyade risale okuyanların, risale okuyucuların kendi içindeki bir takım tartışmalara hitap ediyordu. Bunlar arasından da özellikle usule tekabül edenleri merkeze almaya çalıştım. Ta ki meselenin temelleri otursun ve bu konu risale okuyucuların zeminden çıkıp tüm insanlara hitap edebilir bir hale gelsin. Eğer zaten meselelerin temelleri oturursa, yani bu konuya dair asılları, usulleri büyük bir berraklıkla elde edebilirsek, biliyorsunuz en zor soru gelse bile vız gelir. O çerçevenin içine attığınız her soru cevabını çok rahat bir şekilde gerek temel usuller itibariyle, gerek kavramların içine yüklenmesi gereken anlamlar itibariyle çözülmesi çok kolaylaşır ve biz de bu anlamda tatminliğe, itminana erişebiliriz. Tabii bu kadar anlattıktan sonra sizle listeyi son halini paylaşabilmeyi çok isterdim ama henüz o son haline gelemediğim için hepsini paylaşamıyorum. İnşallah haftaya paylaşmak niyetindeyim. Şu an hala bir takım makyajların yapılması gerekiyor yaptığım çalışmaya. Ben sadece bu hafta inşallah başlamamız gereken ilk soru olduğunu düşündüğüm Resul diye birisinin var olmasına gerçekten ihtiyaç var mı? Resul olmazsa ne olur? Ne kaybederiz? Sorusunu inşallah bu hafta bu sorudan başlamayı hedefliyoruz. Nasipse sorular tamamlandıktan sonra haftaya da zaten inşallah paylaşacağım sizinle. Siz de bu soruları zihninizde döndürürseniz, farklı metinlerden anlamaya çalışırsanız ve bu odada paylaşırsanız hep birlikte istifade ederiz. Şimdi burada son olarak hatırlatmak istediğim bir konu daha var çalışma usulümüze dair. O da şu. Her ne kadar biz bu sorulara metinler üzerinden çalışacak olsak da vakti ekonomik kullanmak için meseleleri uzatmamak adına yani 19. mektubu çalışmaya başlayabilmek adına bunu imkansızlaştırmamak adına metni okumayacağız. Yani 11. sözden çalışacağız dediğimiz şeyde aslında 11. sözü okumayacağız. Hatta metnin özetini bile geçmeyeceğiz. Ne yapacağız peki? Bir arkadaşımız yani size geçen hafta bahsettiğimiz böyle moderasyon ekibi diye adını koyduğumuz farklı insanlara kapımızın açık olduğu bir arkadaşımız bu ekipten bu metnin ilgili soruya nasıl cevap verebileceğine dair bir sunum yapacak 10-15 dakika kadar. Kendi ulaştığı sonuçlarını ve kendi açısından metnin bu sorulara nasıl cevap verdiğini bizimle paylaşacak. Konunun hangi metin üzerinden çalışıldığını bilen sizler de bizler de bu sunumu takip etmeye çalışıp gündeme getirilen konu ile ve soru ile ilgili olarak fikirlerimizi, eklemek istediğimiz noktaları ve hatta daha da önemlisi bu soruya dair sorularımızı anlamak için, tatmin olmak için bu mini sunumdan sonra paylaşmaya devam edeceğiz. Normal her zamanki işleyişimize devam edeceğiz. Sanki yani şöyle olacak adeta, moderatörün normaldeki işleyişi düşünün. İlk girişte yaptığı bir 10 dakikalık sunumu farklı insanlar yaparak da gireceğiz konuya ve devamında aslında normal işleyişimize soru cevap şeklinde farklı düşünceleri gündeme getirerek müzakere etmeye devam edeceğiz. Sadece bu metin üzerinden değil, bir metinin odağına aldığı yani bir metni bir soruyla okuyarak yapılan bir sunum üzerinden olacak. Bu anlamda yani şöyle bir soru aklımıza gelebilir yani. Peki o zaman metni niye çalışıyoruz? Yani madem okumayacağız metni, hatta özet bile yapılmayacak, o zaman niye okuyoruz ki metni diye akla gelebilir. Bunu da benim kendimce görebildiğim üç tane temel faydası var. İlk olarak konunun sınırlarını biraz sınırlı tutabilmek adına bu önemli. Yani her bir metin kendi içinde bazı sınırlarla konuşuyor. Bize bir zemin teşkil etsin diye bu şekilde metinler üzerinden devam etmek iyi olur diye düşündük. Hem hepimize böyle bir çalışma zemini olur ikinci olarak, hem de kendimiz yani geçen hafta bir arkadaşımız gündeme getirmişti. Hocanın bir usulü var risaleleri kaleme alırken. Böyle spiral gibi açıyor konuları. Bir dokunuyor, sonra çıkıyor. Sonra bir başka meselede biraz ayrıntısına giriyor. Ondan sonra onu farklı meselelerle bağlayıp tekrar çıkıyor falan. Sonra bir başka meselede o konuyu gündeme getiriyor. Tamamen ona odaklanıyor falan. Yani böyle adım adım, tane tane gittiğimiz takdirde zihnimizin daha rahat adapte olabileceğini düşündüğümüz için böyle bir kanaate ulaştık. Son olarak üçüncüsü de ben bunun pedagojik olarak da bir faydasının olduğunu görüyorum. Yani hep birlikte biz bu meseleye nasıl yönelebiliriz? Ve bu sorular üzerinde yani bu metni, bu konuyu çalışmak için hangi sorular merkeze alınmalı? Hangi meseleler önce çalışılmalı ve hangi meseleler hangi metinler üzerinden önce çalışılmalı noktasında bir örnek olacak inşallah bu yapmaya çalıştığımız, hep beraber yapmaya çalıştığımız şey. Belki ileride yapacağımız çalışmalara da bir giriş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu girişlerden sonra bayağı uzadı. Hakkınızı helal edin. Ama yapmam gerekiyordu. İnşallah bu haftanın sorusuyla başlayalım. Soruyu bir daha hatırlatıyorum. Hatta chatbox'a da yazayım soruyu. Evet. Soru şu. Resul diye birisinin var olmasına gerçekten ihtiyaç var mı? Resul olmasa ne olur? Ne kaybederiz? Soru bu. Geçen hafta birkaç farklı versiyonla, farklı şekilde gündeme gelen bu meselenin 19. mektubun yani Risaleti şey Mucizat-ı Ahmediye Risalesinin yani Ahmet'in Mucizeleri diye adı geçen Risale'nin en temelinde yani Resul diye birisine gerçekten bir ihtiyaç var mı? Olmasa Ne olur yani, ne kaybederiz olmasa Resul? Ne değişir ki hayatımızda? Yani ilk olarak gündeme gelmesi gereken sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Hemen bir el kalktı. O eli hemen indireyim. Evet, Abdurreşit, yani buyurun, herhalde yani usulle alakalı bir teklifiniz olacak ya diye tahmin ettim. Buyurun.
Senin yaptığın çalışma neticesinde ve benim de geçen hafta bir daha metni okumam neticesinde şöyle bir düşünce geldi. Önceden metnin okunması konusunda böyle istekli davranıyordum. Ama bir tarafım olmasın falan diyordu. Şimdi olmasın tarafan diyen taraf ağır bastı. Nedenini de söyleyeyim. Şimdi böyle bir geniş bir kitle içerisinde böyle bir metin çalışılabilir mi? Bana zor gözüküyor. Şunu sorgulamamız gerekiyor. Biz devamlı metin takip ediyoruz. Yani kitap takip ediyoruz. Bu tarzın doğru olup olmadığını düşünmemiz gerekiyor, sorgulamamız gerekiyor. Bunun yerine konu eksenli bir çalışma yapılabilir mi diye de içime geldi, dünyama geldi. Mesela şimdi siz de böyle bir şey yapıyorsunuz ki bana çok makul ve güzel geldi. Yani risalet konusu, risaleden nerede geçiyor, nasıl geçiyor ve nasıl anlatılıyor? Yani bir kitabı başından alıp sonuna kadar okumak yerine böyle ihtiyaca binaen, sorulara binaen konu konu çalışılıp her konu içinde aslında değişik şeyler de olabilir. Yani moderatörlükler de olabilir. Daha uygun olmaz mı? Bir de bunu düşünelim diye benim dünya geldi, paylaşayım istedim.
Şey mi diyorsun yani Abdurreşit Şahin? Yani aslında bu yaptığımız çok güzel bir çalışma ve bu çalışmanın aslında umumi hale gelmesi gerekir şeklinde bir teklifim bu.
Aynen öyle. Çünkü bu metni o başına okudum. Ulan dedim, buradan neresini konuşacağız, müzakere edeceğiz? Kendi kendime şöyle bir düşündüm. dolayısıyla bazı yerler var ki şarkı mesela, şarkı ne yapılır? Dinlenir kardeşim, yani müzakere edilmez. Müzakere edecekse hususi alanda müzakere edilir. Yani Risale'deki bazı bölümler sanki böyle özelliklere sahip, değişik özelliklere sahip, küçük çapta müzakere edilebilecek konular var. Geniş kitlelere muhatap olacak yerler var gibi gözüküyor. Onun yerine işte bu sizin yaptığınız şey bana bu yaptığımız tarzı bir daha sorgulayıp acaba böyle konu eksenli başından başlayıp sonuna kadar gidecek şekilde bir çalışma yapılabilir mi? Böyle yapılsa daha mı uygun olur diye. Dünyama geldi, sadece paylaşmak istedim.
Evet, evet. İyi yaptın. Allah razı olsun. Bence güzel bir teklif. Yani uygulanabilirliğini bilmiyorum. Zaten bu başladığımız çalışmada da bunu tecrübe edeceğiz. Bakalım yapabiliyor muyuz? Yani bakalım oluyor mu? Çünkü zor bir şey yani. Bir metnin temel bir soruya cevabını 10-15 dakika içinde paylaşmak bayağı zor bir şey. Bakalım yapabilecek miyiz? Bakalım nasıl olacak? İnşallah güzel olur ve belki ileride dediğiniz, bahsettiğiniz tarzda bir çalışmanın da belki kapısı açılmış olur. Hatta bence daha da ideali, tabii o bayağı daha zor bir şey. Böyle bayağı ihtiyaç, yani bir konu da değil de ya benim şöyle bir sorum var, ben bu soruyu anlayamıyorum bir türlü diye buradaki bir arkadaşımız mesela benim girmem ve ondan sonra ya o sorunun cevabı için şu metinleri çalışmamız lazım diye o soruya dair çalışma yapmak gibi bir şey olabilir gibi geliyor. Yani bir talep doğrultusunda, bir ihtiyaç doğrultusunda bir çalışma yapmak güzel olur gibi geliyor ama tabii bunlar çok zor şeyler. Öyle çok basit çözülebilecek şeyler değil. İnşallah biz bu çalışmalarla hep birlikte bu odadaki 53 kişi gelişirsek, kabiliyetlerimiz inkişaf ederse bu tarz çalışmalarında önü aşılabilir gibi geliyor bana. Allah razı olsun bu paylaşımın için Abdurreşit Şahin. Allah razı olsun tekrardan. Şimdi tekrardan soruya dönüyorum. Paylaştım. Soru bu. Geçen hafta zaten konuştuğumuz için zihinler hazır diye üzerine, yani bu soru ne anlama geliyor diye bir daha giriş yapmanın da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hemen bu soruya dair inşallah İsmail Mutlu kardeşim kendi notlarını bizimle paylaşacak bir 10-15 dakika içinde. Belki artık uzatabilir, istediği gibi davranabilir. Çünkü zor, yani ilk defa uğraşıyoruz, deniyoruz, bakalım nasıl olacak. Bu sunum tamamlandıktan sonra normal müzakerede her zaman gibi devam etmeye çalışacağız. Evet İsmail, buyur, söz sende.
Allah razı olsun Yakup. Aslında Abdurreşit abinin dediğine ilgili sadece kısa bir şey söyleyeceğim. Dediği şey bana biraz müellifin, yani Said Nursi'nin Kur'an'ı çalışma usulü gibi geldi. Yani onun Kur'an'ı çalıştığı usulle belki biz de yani hayatımızda zihnimize gelen bir soruyu merkeze alarak Risale-i Nur metinleriyle muhatap olduğumuzda aslında çok daha bereketli, verimli sonuçlar alabiliriz diye düşündüm. Allah razı olsun o paylaşım içinde. Şimdi bu tabii yani aslında ben 11. sözün tamamını özetlemeyeceğim. Senin de söylediğin gibi zaten 11. sözün tamamını ders yapalım desek bu belki bu grupta bu kadar kişiyle çok uzun bir süre alacaktır. Fakat aslında öncesinde şunu yaptım. Yani neden 11. sözden başlıyoruz ki diye aklıma yani çünkü 11. sözü de ben önerilmişti. Neden bu önerilmişti aklıma geldiğinde aslında şöyle sözler kitabını alıp birinci sözden itibaren hızlıca nübüvvet nasıl karşıma çıkıyor bu birinci sözden 11'e kadar diye bir inceledim. Yani bir noktada nübüvvetin 11. söze kadarki serüveni nasıldı diye. Ve aslında o serüveni de takip edince 11. sözden başlamanın da makul geldi bana, daha makul göründü. Çünkü açıkçası şöyle yani bu tarz konular, bu imani konular çok hakikaten senin de başta söylediğin gibi çok ince ince işleniyor. Ve belirli bazı sonuçlara ulaşmadan bir konuyu bazen ele almak problemli olabiliyor. Yani bu bir süreç, burada bir eğitim usulü takip ediliyor ve bu eğitim usulünde daha öncelikli konular var. Bazı sonuçlara vardıktan sonra detaylı ele alınması gereken konular var. Bu açıdan incelediğimde şunu gördüm. Mesela üçüncü sözde muarif adam olarak karşıma çıktı. İkide ve beşte hatta biliyorsunuz bu arada küçük sözleri herkes aşinadır diye söylüyorum. Hani sağ yol, sol yol var, işte bir adam var. Üçüncü sözde muarif bir adam var. İkide mesela direkt sağ yolun yolcusu bir arkadaşın uyarısı var. Bazı mesela beşte doğrudan padişahın konuştuğu metinler var. Altıda ilk defa Yaver-i Ekrem diye bahsediyor. Yedide mesela Hızır gibi bir zat var. Sekizde ciddi bir adam var. Bu uyarıcı olarak. Mesela onda da yine bir tarafın yolcusu yani bir arkadaş tarafından uyarı var. Bu bana çok enteresan geldi. Yani bunlar üzerine düşünülebilir. Yani neden Hızır gibi bir zat dedi, ciddi bir adam olarak anıldı. Tabii bunlar kontekste göre vicdan olarak da yorumlanabiliyor ama bana bu açıdan da nübüvveti oralarda da dokunduğunu hissediyorum. Çünkü zaten şunu da söylemek lazım. Yani nübüvveti 11'e kadar detaylı ele almamış olması birinci sözü yazan kişinin zihninde nübüvvet fikrinin olmadığını göstermiyor. Sonuçta o metini yazarken de tüm kafasında bazı meseleleri oturtmuş birinin kaleminden çıkıyor o metin. Fakat bunu sırayla işliyor, belli bir usulü takip ediyor. Şimdi bu soruyu ilk duyduğumda aslında kendime şunu sordum. Yani ihtiyaç meselesine nasıl yaklaşmak lazım? Yani mesela çünkü Resul'e ihtiyaç duyuyor muyuz dediğimde burada kimin ihtiyaç duyacağı sorunu öne çıkıyor gibi geldi bana. Çünkü mesela bir bebek ilk doğduğunda sadece anne sütüne ihtiyaç duyar. Fakat büyüdükçe yani bedensel gelişme ilerledikçe bebeğin de ihtiyaçları daha da sofistikeleşmeye başlar. Yani çok daha farklı yiyecekler yemek ister, işte farklı şeyler tatmak ister. Hatta belli bir yaşa gelir mesela tatlıyı da ihtiyaç olarak görmeye başlar. Yani bu böylece artarak devam eder. Bu aynı bedensel gelişme ihtiyaçları nasıl daha çoğaltıyorsa, sofistikeleştiriyorsa, karmaşıklaştırıyorsa aynı şekilde zihni meselelerde de öyle. Yani mesela benim matematiğe ihtiyacım var mı diye sorduğumda ben mesela kendi alanım itibariyle sanki matematiğe ihtiyaç hissetmiyormuşum gibi geliyor. Fakat bu matematiği doğrudan önündeki pratik bir sorunu çözmek için bir insan matematiği kullanması gerekiyorsa o insan matematiğe şiddet bir ihtiyaç duyuyor. Yani çok şiddetli bir ihtiyaç duyuyor matematiğe karşı. Aynı şekilde mesela sanata ihtiyaç var mı? Kimisi için sanatsız veya şiirsiz bir hayat mümkün değilken kimileri için bu hiçbir anlam ifade etmeyebiliyor. Dolayısıyla burada ihtiyaç sorusunu sorduğumda aslında ben bu soruyu şöyle bir zihnimde güncelledim. Resul'e ihtiyaç var mı değil de kim Resul'e ihtiyaç duyar? Resul'e ihtiyaç duyan insan neleri kabul etmiştir de bir Resul'e ihtiyaç duyuyordur? Bunun üzerine bir tefekkür gerçekleştirmeye çalıştım ve bu konuda da 11. nokta, 11. söz bana çok güzel bazı doneler verdi. Tabii bu 11. sözün tamamı bambaşka bir meseleden bahsediyor aslında. Yaver Ekrem tabii orada çok önemli bir konumda. Fakat benim 11. sözden anladığım şu oldu. Kısaca özetlemeye çalışayım. Resul'e ihtiyaç duyan bir insanın, yani kim Resul'e ihtiyaç duyuyor diye soruyu güncellediğimde, Resul'e ihtiyaç duyan bir insanın bazı sonuçlara varmış olması gerektiğini fark ettim. Yani bu sonuçlara varmamış bir insanın Resul'e ihtiyaç duymayacağını düşünüyorum. Bu sonuçlar nelerdir? Birincisi, bana yine 11. söz bağlamında, bu arada bu söyleyeceğim 3 sonuç paylaşacağım. Bu 3 sonucu 11. sözün direkt ilk paragrafında, eğer hikmet-i alemin tılsımını, hilkat-i insanın muammasını, hakikat-i salatın rumuzunu anlamak istersen diye başlayan yerde bu 3 şey, yani hikmet-i alemin tılsımı, hilkat-i insanın muamması ve hakikat-i salatın rumuzunu meselesinden anladığım şeyi paylaşıyorum şu anda. İlk olarak bir insanın bu alemde bir maksat, bir kasıtlı varoluş olduğunu anlaması gerekiyor. Yani bu varoluşun arkasında bir kasıt var, dolayısıyla bir maksat var. Çünkü ancak maksat ve kasıt olduğunu düşündüğüm anda ben bir izahat arayışına girebiliyorum. Bir anlam arayışına girebiliyorum. Çünkü anlam zaten her zaman kasıt ile beraber mümkündür. Yani kasıtın olmadığı bir yerde bir anlam yoktur. Dolayısıyla aranacak bir şey yoktur. Peki bana 11. söz bağlamında bu kasıtı, bu anlamı hissettiren şey ne? Özellikle 11. sözde bir hüsnü sanat vurgusu ve kainat içindeki acayipler vurgusu var. Yani ben bu kainatta bir hüsnü sanat gözlemliyorum. Acip şeyler görüyorum. Buna karşı bende bir hayret oluşuyor. Ve bu hayret bir anlamı gerektiriyor. Bir anlam da bir kasıdı, dolayısıyla bir maksadı gerektiriyor. Bence kim Resul'e ihtiyaç duyar sorusunda Resul'e ihtiyaç duyacak bir kişinin ulaşması gereken ilk sonucun alemde bir maksat, kasıt var sonucu olduğunu düşünüyorum. Tabii bu sonuçlar çok uzun uzun konuşulabilir. Fakat konumuz Resul olduğu için burayı geçiyorum. İkinci mesele ise bu maksadın içerisinde, evet bir kasıt var, bir maksat var. Fakat burada peki benim konumum ne diye sorduğumda, burada da benim bir kainatta özel bir konumum olduğunu fark ediyorum diye düşündüm. Yani ben bir yerdeyim, sanki 11. sözün diliyle konuşacak, bir kasırdayım, bir sergi yerindeyim, bir şeyler gözlemliyorum ve bazı şeyleri tercih edebiliyorum. Yani bir irade hissediyorum kendimde. Tercih etme kapasitesi hissediyorum kendimde. Dolayısıyla bu da benim de bu maksada, bu kasıta karşılık, yani alemdeki bu anlama karşılık, o zaman benim vazifem nedir? Benim sorumluluğum nedir diye bir konuyu gündeme getiriyor diye hissettim. Yani bir dakika ya, benim o zaman burada bir anlam varsa, burada bir kasıt varsa, bu kasıt, ben burada tercih yapabiliyorsam, o zaman bu kasıdım, bu maksadım bana bakan bir yönü olmalı. Ben bu kasıdın, bu maksadın içerisinde benim bir yerim olmalı. Bu bana ikinci sonuç gibi göründü. Yani hilkati insanın muamması meselesinden çıkarttığım şey bu. Yani birinci sonuç, alemde bir maksat kasıt var. İkinci sonuç, bu maksat ve kasıdın içerisinde benim bir sorumluluğum var. Bunu da tamamen kendimi gözlemleyerek varabileceğim bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Bu iki sonuçtan sonra, ben mesela bu her bir sonuçta aslında, mesela birinci sonucu kabul ettiğinizde diyelim ki belirli bir gruptan ayrılıyorsunuz. İkinci sonucu kabul ettiğinizde yine, hani fikir akımları açısından söylüyorum, belirli bir gruptan daha ayrılıyorsunuz. Üçüncü sonuç ise şu. Tamam, peki benim bir sorumluluğum var. Yani ben bu maksadın, beni bu hüsnü sanat içerisinde yaratan, bana bu acayipleri gösterene karşı bir mukabelede bulunmak istiyorum. Burada hakikati salattan da onu anlıyorum. Yani yine 11. sözün içinde geçen tabiriyle rububiyete karşı bir ubudiyet ihtiyacı hissediyorum. Peki bu sorumluluğun mahiyeti nedir? Bu nasıl bir sorumluluk? Ben bu sorumluluğu ne üzerinden yerine getireceğim? Yani çünkü sorumluluğun da farklı mahiyetleri olabilir gibi geldi bana. Yani bilmiyorum. Tabii bu anlattıklarım hani anti parantez olarak söylüyorum. Kesinlikle benim yani belli bir müzakereler sonucu, belli gruptaki arkadaşların müzakereler sonucu vardığım sonuçlar, fakat hepsi kesinlikle tartışmaya açık. Ben şöyle düşündüm. Sorumluluğun mahiyeti meselesinde mesela bir ast-üst ilişkisinde de bir sorumluluk vardır. Size üstünüz bir şey söyler, sadece onun söylediği şeyi yaparsınız. Mesela bu bir sorumluluk çeşididir. Belki bunu daha bu alanları iyi bilenler daha izah edebilirler. Ben sadece aklıma ilk geldiği haliyle söylüyorum. Fakat mesela bir de bir talebenin okuldaki sorumluluğu vardır. Belirli bir sürecin içerisinde belli bir çalışma gerektiren bir sorumluluk çeşidi vardır. Yani buna aslında talim diyebiliriz. Benim anladığım kadarıyla insanın bu sorumluluğunun mahiyetinin aslında içinde bulunduğu kainatta, gözlemlediği acayipler içerisinde, gözlemlediği hüsnü sanat içerisinde ve kendisi üzerinde, yani kendisini gözlemlediğinde gördüğü özellikler üzerinden bir sorumluluk olduğu kabulü Resul'e ihtiyacı ortaya çıkartıyor. Yani burayı biraz açacağım. Çünkü benim anladığım kadarıyla Resul'e ihtiyaç duyma meselesinin burayla çok alakası var. 11. sözde de bunun vurgulandığını hissettim.
İsmail, özür diliyorum. Son şeyi bir daha tekrar eder misin benim için?
Tabii tabii. Orayı açacağım zaten. Benim de zihnimde çok net değil ama bir daha söyleyeceğim. Yani şunu kastediyorum. Benim sorumluluğumun bu kainat üzerinden, bu kainatın içinde ve bu kainat içerisinde yapacağım bir talime dair bu mahiyette bir sorumluluk olduğunu anladığım anda, o zaman bana bu kainattaki mahlukların, kendimin, benim üzerime takılmış olan aletlerin, duyguların nasıl kullanılacağını, bunların nasıl, hangi veç ile bu maksada ve kasıta uygun bir şekilde kullanılacağını, yani bir kullanım kılavuzuna ihtiyaç duyduğum noktada Resul'e ihtiyaç ortaya çıkıyor gibi geldi. 11. söz bağlamında. Yani bu sorumluluğu kainat bağlamında anlayamazsam eğer, yani benim evet ben sorumluyum, benim bu sorumluluğum, benim bu alemi şehadette yapacaklarımla alakalı bir sorumluluk. Benim bu alemi şehadetteki talimimle alakalı bir sorumluluk. Bu mahiyette bir sorumluluk diye bir sonuca ulaştığım anda, o zaman benim bu evrende gördüğüm, gözlemlediğim hadiseleri nasıl yorumlayacağımı, bunlar üzerinden, yani bunları bu maksada uygun bir şekilde, en birinci ön kabulümdeki maksada uygun bir şekilde, ikinci kabulümdeki sorumluluğumun mahiyetine uygun bir şekilde nasıl kullanacağım sorusunu sorduğum anda, o zaman bir kullanım kılavuzuna, yani bunları nasıl kullanacağıma dair kainatta karşılaştığım, kainatta gördüğüm mahlukatla nasıl bir ilişki kuracağıma dair Resul'e ihtiyaç duymaya başladım. Yani şöyle bir örnek vereyim. Şimdi ben yemek yiyen bir insanım. Benim çocuğum var, çocuğumu seven bir insanım. Eşim var, eşimle sürekli bir ilişkim var. Annem var, babam var. İşte okulum var, bir mesleğim var. Yani hayatımı, bu kainatımı dolduran pek çok unsurlar var. Aynı zamanda benim duygularım var. Ve kainattaki farklı yaratılışlar bendeki farklı duyguları harekete geçiriyor. Bana farklı hissiyatlar veriyor. Bazen hüzünlü oluyorum, bazen mutlu oluyorum. Çok farklı, bazen özlüyorum. Bazen dışarı çıkmak istiyorum bugünlerde olduğu gibi. Canım sıkılıyor. Böyle çok farklı hissiyatlar yaşıyorum. Bunları tecrübe ediyorum. İşte benim anladığım bu üçüncü basamakta. Şimdi eğer bir maksat varsa birinci basamaktaki ve benim bu maksat açısından bir sorumluluğum varsa, işte ben üçüncüde şunu söylemeye çalışıyorum. Bu sorumluluk tüm işte benim bu az önce anlattığım şeyler, bu az önce anlattığım ve yaşadığım, tecrübe ettiğim insani hissiyatlar üzerinde bir sorumluluk. Yani bu öyle bir sorumluluk ki, bu yaşadığım, içinde yaşadığım alem üzerinden bir talime girmem gerekiyor. Bu sorumluluk bana bu talimi emrediyor. Çünkü ben bu yaşadığım şeyler, eğer bir maksat varsa, benim bu yaşadığım hissiyatlar, benim bu kurduğum ilişkiler, şahit olduğum hadiseler başıboş değilse, bunların tamamı bir maksat içerisinde oluyorsa, o zaman ben de sorumluluğum açısından, insaniyetim açısından bana bunlarda bu maksada bakan yönü gösterecek bir kılavuza, bir rehbere ihtiyaç duymaya başlıyor. Yani hani biz burada aslında hep vurguladığımız bir şey var. Hani kainatın şahitliğinde iman diye. Benim anladığım şey şu oldu 11. sözde. Bunu da hatta anladığım metin de mesela özellikle yani zaten doğrudan 11. söze girdiğinde şöyle bir cümleyle giriyor. Yaveri Ekrem'ine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın sanini sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin. Tabii bu şimdi bağlamından kopup ne kadar ifade eder bilmiyorum ama vurgulamak istediğim şey şu aslında. Yani ben bu kainatı sorumluluğumun içerisinde kainatın rolünü, yaratılışımın şartlarının rolünü anlayamazsam, bu yaratılışın beni talim etmek için olan bir yaratılış olduğunu kavrayamazsam, o zaman bu yaratılışın içerisinde bir kılavuza, rehbere ihtiyaç duymayacağım. Çünkü eğer ben şu soruyu sormuyorsam, mesela ben nasıl yemek yiyeceğim? Ben çocuğumu nasıl seveceğim? Ben benim üzerimde takılı olan duygularımı nasıl kullanacağım? Ben mesleğimi nasıl icra edeceğim? Ben yolda yürürken nasıl yürüyeceğim? Arabamı park ederken nasıl arabamı park edeceğim? Neye dikkat edeceğim? Eğer ben bu kainatın içerisinde bunları soramıyorsam, çünkü tüm bu soruların doğrudan birinci kabul dediğim, birinci sonuç diye paylaştığım maksatla bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorsam, o zaman bunları sorunsallaştırmıyorum. Ama tüm bunların da bir şekilde bu maksatla bir ilişkisi olduğunu düşündüğüm anda, bir dakika, tüm bunlar niye var? Çocuğumu niye seviyorum? Bana bu çocuğumu sevme hissini kim verdi diye sorduğum anda, o zaman bunun maksatla ilişkisini aramaya başlıyorum. İşte bunun, yani bu orada benim sorumluluğum ortaya çıkıyor. İşte bu noktada o zaman çocuğumu nasıl seveceğim sorusuna cevap verecek bir kaynağa, bir merciye ihtiyaç duymaya başlıyorum. Hem de benim gibi çocuğunu seven bir merci. Benim gibi yemek yiyen bir merci. Benim gibi aynı şekilde üzülen, sıkılan, mutlu olan bir merciye ihtiyaç duymaya başlıyorum. Çünkü benim bu sorularıma bu maksat açısından bir cevap verebilmem lazım. Özetlersem, çünkü mesela şu tarz ifadeler var bu yine 11. sözde. Tabii belki bir dahaki, inşallah bir dahaki haftalarda ona daha uygun yaparız. Yani 11. sözde en başta okunup gelinseydi belki daha bağlamına uygun şeyler, bu yaptığım paylaşımlar daha bağlamına uygun olabilirdi. Mesela vücudu üstad, vücudu kasrın sebebidir diyor. Yani 11. sözde sürekli kasır dediği, yani bu yaşadığımız alem, kainat ile üstad dediği Resul arasında çok doğrudan bir ilişki kuruyor. Yani bu, hatta biliyorsunuz bu meşhur levlak elevlak meselesi, yani sen olmasaydım kainatı yaratmazdım hadisine de bu metinde işliyor. Yani bu kainat eğer bir kitapsa, yani daha demin üçüncü kabulde bahsettiğim şey aslında buydu. Bunu özetleyen en güzel şey de bu ifadede, bu 12. sözde bunu izah ettiği. Bu kainat bir kitapsa, eğer bu kitabın bir muallimi olmazsa, muallimsiz bir kitap anlamsız bir kağıttan ibaret kalır. Dolayısıyla bu kainat, yani muallim olmadan bu kainat olmaz. Hikmetsiz olur, maksatsız olur. Benim bu üçüncü basamakta vurgulamaya çalıştığım şey de şuydu. Bu bağlamda, bu alıntıladığım metinler bağlamında. Yani ancak ben bu kainatı okunacak bir kitap, maksada uygun yorumlanacak bir kaynak olarak kainatı kabul ettiğim anda ve sorumluluğumun da aslında bu olduğunu anladığım anda, yani yaşadığım kainatı anlamlandırmak gibi bir sorumluluğum olduğunu anladığım anda, sorumluluğumun mahiyeti derken de bunu kastediyordum, o zaman bu anlamlandırma faaliyeti için bana yol göstericiye ihtiyaç duymaya başlıyorum. Bir eğiticiye ihtiyaç duymaya başlıyorum. Dolayısıyla hani tabii bunlar çok atlama olacak biraz ama mesela sünnet diye bir şey ortaya çıkıyor. Yani o nasıl yapmış diye bakıyoruz. Çünkü bu bir eğitime dönüşüyor. Bu bir taklide değil, bu bir eğitime vesile olmaya başlıyor.
Oralara geçmesek şu an nasıl olursun?
Tamam, haklısın, haklısın kardeşim.
Çünkü çok fazla atlamış oluruz.
Eyvallah. O zaman benim paylaşacaklarım bu kadar. Yani çok kısaca bir özetleyeyim istersen, çok dağılmasın. Yani öncelikle ihtiyaç meselesinden başladım. Resul'e kim ihtiyaç duyar diye sordum soruyu tekrardan ve daha sonrasında da bazı kabullere, sonuçlara ulaşmış olmayan birinin Resul'e ihtiyaç duyamayacağını söyledim. Bu kabulleri de bir alemde bir maksat vardır. Bu maksat içinde benim bir sorumluluğum var ve bu benim sorumluluğumun içinde yaşadığım kainatla bir ilgisi, alakası, onun içinde bir sorumluluğum, onun üzerinden bir sorumluluğum var diyen birinin bu kainat üzerinde bir eğitime ihtiyaç duyacağını, dolayısıyla da bir Resul'e ihtiyaç duyacağını söylüyorum. Allah razı olsun. Uzattım, hakkınızı helal edin.
Allah senden razı olsun. Yani hiç önemli değil. Çok güzel bir sunum oldu benim için. Elhamdülillah. İnşallah odada da yankı bulmuştur. Şimdi tahmin ediyorum bu sunumu dinlerken sorularınız, paylaşımlarınız, notlarınız olmuştur. Onları toparlamaya çalışın. Chatbox'la alakalı şöyle bir hatırlatma yapayım. Daha önceki derslerde konuşulmuştu. Tabii her ders şu an kendi usulünü takip ediyor ama ben de yani şu ana kadarki gözlemlerim itibarıyla en verimli olduğunu düşündüğüm şey şu. Chatbox üzerinden ben sadece soru alıyorum. Yorum almıyorum. Yorum yapmak isteyen herkes lütfen elini kaldırırsa çok iyi olur. Çünkü daha rahat bu şekilde anlaşabiliyoruz. Daha verimli oluyor. O yüzden yorumları sadece soru için ben kabul ediyorum. Bütün soruları oradan alacağım ve sorularımızın içine ekleyeceğim. Sizi zaten görüyorsunuz. Onları da okumayacağım. Sadece ben kendim alıyorum o soruları. Oh, 4 tane el geldi. Şimdi şöyle bir durum var. Bugüne has olarak acaba 15 dakika uzatsak nasıl olur diye ben sormak istiyorum. Çünkü ben en başta 20 dakikanızı aldım ve konuya giremedik. Onu hemen bir evet hayırla size sormak istiyorum. Evet, uzatalım diyenler, evet uzatmayalım diyenler hayırı işaretleyebilirse çok memnun olurum. Paylaşıyorum.
Çok özür diliyorum Yakup, ben soruyu kaçırdım.
Diyorum ki bugün biraz geç kaldığımız için yani en başta bir giriş yapmamız gerekti.
Tamam, dersi 15 dakika daha uzat, 15 dakika geç bitsin.
Evet, geç bitsin diyenler, evet, hayır diyenler, hayır tamam. İşaretlesin diyorum. Evet, 10 saniye sonra bitireceğim inşallah. Evet, bitirdim, paylaşıyorum. %81 evet diyor. İnşallah bugün görüyorsunuz değil mi şu anda paylaşımı? Görüyor olmamız lazım. Evet, görüyorsunuz. Tamam. Evet, inşallah bugün 15 dakika uzatacağız. Bugüne has. Ne diyordum? Evet, chatbox'la alakalı paylaşım yaptım. Tamam, şimdi birazdan ellere müsaade edeceğim. Elleri hemen ellere bırakacağım yorumları. Haricinde hemen şunu sadece gündeme getirmek istiyorum. İsmail zaten özeti yaptı. Benim daha özet yapmama gerek yok. En sonunda bütün konuşmasını özetledi. Ben sadece şuraya girmek istiyorum. İsmail dedi ki bu alemde bir kasıtın, bir anlamın olduğunu karar altına almayan tüm konuşmalar, tüm insanlar, yani herhangi bir insan, bir daha reframe edeyim, bir daha tekrar edeyim cümleyi. Bu alemde kasıt var sonucuna ulaşmayan insan Resul'e ihtiyaç duyamaz. Bu alemde bir kasıt var ve benim bu kasıt açısından benim bir sorumluluğum var diyen insanlar, bir insan Resul'e ihtiyaç duyamaz. Bu iki şey çok önemliydi. Peki ben şunu sormak istiyorum. Bunlar ön kabuller mi, varsayımlar mı? Yoksa bunlar sonuçlar mı? Yani gerçekten bu alemde kasıt var sonucuna ya da bu alemde anlam var sonucuna ya da bu alem bir kitaptır sonucuna nasıl ulaşıyoruz? Bunu nereden çıkarıyoruz? Ben böyle bir yönlendirme yapayım istiyorum ki yani temelden hareketle gidebilelim ve sonuç bizim için anlamlı ve makul bir sonuç olsun. Evet, Ali Mermer'le başlayalım. İlk onun eli var. Hemen bırakıyorum.
Şöyle, İsmail Mutlu'ya çok teşekkür ederim. Çalışmış, yani ödevini güzel yapmış. Biz de çok faydalandık gerçekten.
Bu arada Ali Mermer, özür diliyorum ama en başta böleyim dedim de. Hatırlatma yapacağım. Çünkü dediğim gibi bugün biraz vakit olarak geciktik. 4 dakika sonra inşallah hatırlatma yapacağım size. Buyurun.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Ödevini güzel yapmış, gayet güzel. sizin sorduklarınız sorulara ben evet diyemiyorum, özür dilerim. Çünkü biz Rasul neyin nesidir diye konuşurken bu ön kabulleri tekrar sorgulayacak olursak bu konuya giremeyiz diyorum. Kanaatim bu. Siz karar verirsiniz. Ama benim beklediğim, tabii bugün bitmiyor bu konu, bugün daha yeni ısınıyoruz konuya. Beklediğim konu, beklediğim soru şuydu. Ben İsmail'i dinledikten sonra şöyle bir sonuca ulaştım. Dedim ki, evet benim bir rehbere ihtiyacım var. Evet, ama bu rehber neden herhangi bir bilge kişi olmasın? Herhalde bu sorunun cevabı herhangi bir bilge kişi değil de şu kainatın ve benim duygularımın yaratıcısının eğitiminden geçmiş bir kişi olmasının gerekçeleri konuşulması lazım. Ben İsmail itham etmiyorum, eksik bıraktı demiyorum. 20 dakika içerisinde ancak bu kadar olur bu iş. Bu kadar bir güzel giriş yapılır. Ama bundan sonraki gelişmelerin can damarını bu oluşturmalı diye bekliyorum. Neden Resulullah, Allah elçisi, kainat yaratıcısının görevlisi, değil mi? Vücudu üstad, vücudu kasrın gerekçesidir diyor. Bu üstad yaratıcı tarafından değilse ben herhangi bir bilge kişinin arkasından neden gitmeyeyim? Mesela bir diyelim monk, Budist monk'ın arkasından neden gitmeyeyim sorularının cevabını bekliyorum. Ben İsmail'e sen cevap vermedin demiyorum. Mutlaka bu ileriki safhada olacaktır. Teşekkür ederim.
Teşekkür etmeden hemen ben şunu anlamak için size sormak istiyorum. Mikrofonunuzu açarsanız. Bu sizin sorduğunuz soru. Evet, Resul'e bir ihtiyaç var. Çünkü anlam var ve benim bu anlam açısından bir maksadım var. Sonucuna ulaştıktan sonra evet benim bir Resul'e ihtiyacım olmalı kanaatine ulaşan kimsenin sorması gereken ikinci bir soru değil mi?
Evet. Yani ben bu konunu İsmail yapma cevabını vermedi demiyorum.
Anladım. Yani sadece sonrasında gelmiyorum anlamda soruyorum.
Konunun mutlaka, yani benim bir rehbere ihtiyacım var. Evet, okula gidiyorum, hocayı dinliyorum, profesör var. Piyasada bir sürü ahlakçı, filozof var. Niye onlara değil de Resul'e aşamasına geldik diyorum. Veya gelineceğini bekliyorum. Ben neden gelmedik 20 dakikanın içerisinde demiyorum.
Anladım. Onu öyle bir şey düşünmedim. Allah razı olsun. Önemli bir hatırlatma. Evet, ben yalnız şöyle bir problem mi yaşadım? Onu da hemen bir sormak istiyorum. En başta ben Birkan'ın elini görmüştüm. Sonra Yusuf'un galiba. Sonra Ali Mermer'in, sonra Said'in galiba. Ama Ali Mermer ve Said'i öne aldı. Ben az önce hatırlayamadım onu da şu an. Ne oldu orada?
Elimi ben indirmek zorunda kaldım evet demek için. Evet. Onun için herhalde bir değişiklik oldu. Çok önemli değil ama benim açımdan.
Anladım. Tamam. Said hemen buyur.
O zaman abi ben şöyle sormuş olayım. İsmail abi hakikaten ben teşekkür ederim. O üç maddenin üçünü de kendimce not aldım. Zaten bir açılım yapmak için konuşmayacağım ama bir soru sormak istiyorum. O üç madde benim için çok önemli. Ali Mermer abiden de Allah razı olsun neden bir mesela bilgi kişi olmasın dedi. Benim aklıma takılan iki şey var. Birisi neden Resulü rafa kaldıran, neden bilgi kişiyi de hatta rafa kaldıran, neden akıl olmasın, neden benim aklım, ben bunu akılla yaparım diyen bir kesim var. Tabii dışarıya odaklı değil. Kendi açımdan da tabii düşünmem lazım ama benim içimden de bu seslendirme olabilir. Bu kesim sıralamayı bozduğu için bizim ayarlarımızı mı bozuyor? Yani ben veya içimden gelen bu ses diyelim. Bir, ikincisi tarih biliminin istibdatı altında sıkışıp tarih bize gösteriyor ki dinler şu yüzyılda doğdu, işte şöyle oldu, böyle oldu gibi bir sürü çok su götürecek mevzuya takılıp kalan insanlar var. Bu ilk üç maddeyi ben çok önemsediğim için böyle bir muhatabiyet gerek nefsimden gerek dışarıdan, ki şu an dışarıdan da bizzat tevafuk yazışıyorum, bu mevzuya yazışıyorum birisiyle. Bu alana mı çekmem gerekiyor? Kendi nefsimi de başkasını da bu üç maddeye mi çekmem gerekiyor? Yani tarih biliminin istibdatı altında sıkışmış insanlar da var deyip bir soru sormak istiyorum. Bu soru bu akışı bozacaksa atlanabilir. Çünkü bu sorunun tabiri caizse çok acelesi yok. Benim zihnimde bir yerde durabilir yani.
Allah razı olsun. İkisi önemli sorular. Dediğin gibi soruları hiyerarşi içerisine almak gerekiyor. Haklısın. Bu anlamda yani ikinci soruyu çok önemli olmakla beraber aynı önemi veriyorum. O yanlış anlaşılmasın. Sadece temel sorulardan sonra gündeme getirelim diye düşünüyorum ben de. Ama birinci soru İsmail'in yaptığı sunumla doğrudan ilişkili diye katılıyorum. Yani tamam diyelim ki İsmail dedi ki bize alemde bir kasıt var. Bunun karar altına alınması gerekiyor. Bu maksadın içinde benim sorumluluğum var. Bunun da karar altına alınması gerekiyor. Bundan sonra benim bir şeyler yapmam lazım diye ulaştık diyelim. Peki bu bir şeyler yapmam lazım sorusunun cevabı neden Resul olsun? Neden ben kendi aklımla evet alemde kasıt var doğru ve benim de sorumluluğum var ve ben bu sorumluluğa akılla ulaşabilirim demiyorum da illa bir Resul var, illa bir Resul'e gerek var diyor. Evet Birkan buyur.
Kusura bakmayın. Bir iki düğmeye basamadım. Şimdi bu soruya cevap olmayacak benim söyleyeceklerim. Açıkçası ben şöyle düşünüyorum kişisel olarak. Yani moderatörün de dediği gibi tamam evet rehber olacağına inandım ama işte niye bu Resul olsun sorusuna geçiş bana biraz hızlı bir geçişmiş gibi geliyor. Çünkü yani gerçekten hani müzakereler yaparken bu 11. söz babında bazen bize basit geliyor. Evet işte kainatta manayı görüyorum, bunu anlamaya çalışıyorum. Benim bir buna karşı bir cevap vermem gerekiyor diyoruz ama bunları da çok hızlı söylüyoruz. Yani bunlar tartışılmadan insanın kainatla bağı vardır ve bu bağ üzerinden bir muhabbeti vardır. Bu muhabbete de bir mukabelesi vardır. Meselelerini tam oturtmadan tamam ama bu rehber niye Resul olsun, niye Allah'ın Resulü olsun sorusu bana biraz hızlı gibi geliyor. Yanılıyor olabilirim. Çünkü hani denildi ya evet tamam canım hepimiz okula gidiyoruz vesaire. Ama kaç kişi gerçekten okulun bir gereksinim olduğunu ve bu bir gereksinime de karşılık verdiğini düşünerek okula gidiyor. Bence ilk önce en azından bu hafta oturtulması gereken mesele kainatla olan bağımız bizi bir rehber ihtiyacına götürüyor mu, götürmüyor mu? Bu sorunun bence cevaplanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yaptığımız müzakereler de bu bağlamdaydı zaten. Yani bir dakikayı harcamış oldum böyle bir geçte kusuruma bakmayın. Yani kendimce İsmail'in söylediklerine belki çok ufak bir ek olarak bu 11. sözde muhabbet ve mukabele kavramlarından biraz bahsediliyor. Onlara giriliyor, onlar üzerinden bir şeyler söylemek istedim izin verirseniz. Şimdi ben kainata baktığım zaman gerçekten çok acayip işler görüyorum. Yani her baktığım yerde hele bu güzel bahar mevsiminde, hele Philadelphia bahçelerinde harika meyveler, süsler, sanatlı eserler görüyorum her yerde. Böyle değişik şaşırtıcı bilimler mevcut ki muhatap olduğum insan gerçekten hayrete düşüyor. Bir taraftan atomu inceleyebiliyorum. Öbür taraftan hayatı inceleyebiliyorum. Bir taraftan mesela insanların siyasi tavırları hava sıcaklığıyla nasıl değişebilir? Bunu bile inceleyebiliyorum. Estetik diye garip bir mefhum var yine aynı şekilde. Varlıklar şekil almakla kalmıyor. Bir de üstüne üstlük hoş şekiller. Böyle manalı tarzlar alıyorlar. Hani vay be arkadaş diyorum. Nasıl bir varoluş, nasıl bir kasırda, nasıl bir sarayda var edilmişiz diye gerçekten insan şaşkınlığa düşüyor. Şimdi bu söylediklerim arasında da öyle bir şey var ki belki diğerlerinden çok daha acayip, çok daha garip. O da şu, tüm bu gördüklerimle benim aramda ince, naif, lezzetli, böyle şaşırtıcı, yani affedersiniz böyle insanı heyecandan titreten bağlar var. Yani bir şeye bakıyorum ve mesela bu tüm sanatları tüm ilimleri, süsleri bana yöneltilmiş olarak görüyorum. Aramızda bağ var. Ne kadar ilginç. Durdukları yerde durmuyorlar. Onları görüyorum, hoşuma gidiyor, bazen sevmiyorum, inceliyorum, anlıyorum. Yani kainatta aramızda bir muhabbet var bizim. İnsan biraz düşününce gerçekten böyle akışıp kalıyor, söz bulamıyor hani söylemeye. Bakmayın çok konuştuğuma da zorlanıyor insan gerçekten. Kainatta bir yerlerde bir bilgi var. Mesela işte kedilerin sindirim sistemi. Neyse. Ve bu bilgi bilinmek istiyor. Yani şunu demek istiyorum. Bende onu öğrenmeye yönelik bir eğilim, bir beceri var. bu eğilim beceri yerinde durmuyor. Yürü bir kan diyor, oku, bir şekilde bil. Bilgi bilinmek, sanat övülmek, estetik değerler de beğenilmek istiyor. Beğenmek istiyorum yani. Öyle beğenip de bırakamıyorum. Benim de beğenilmeye, sevilmeye ihtiyacım var. İnsan hayret verici varlık dedim ya. Hem beğeniyor hem beğenilmek istiyor. Hem seviyor hem sevilmek istiyor. Yani hem muhabbet istiyor hem bu muhabbete mukabele etmek istiyor insan. İşte bence peygamber de bu noktada çok önemli. Resul sıfatıyla 11. sözde işte Resul sıfatından bahsediyor, Abd sıfatından bahsediyor. Resul sıfatıyla gelip bana kainattaki bu muhabbet dediğim garip, şaşırtıcı mevhumu anlatıyor. Muhabbetin kaynağı kimdir, nereden gelir, kim benimle muhatap olmak istiyor, bunu bildiriyor bana. Onun gizli hazinelerini açığa çıkıyor. Ama aynı zamanda da Abd sıfatıyla, kul sıfatıyla da bu muhabbete nasıl mukabele ederim, onu öğretiyor. Hem sevme hem sevilme. Hem bilme hem bilinme. Bütün hislerime karşılık veriyor. Nasıl büyük bir saadettir artık siz anlamaya çalışın. Şimdi İsmail'in dile getirdiği bu sorumluluk bahsini de ben biraz böyle anlıyorum. Kainatla bir muhabbetimiz var ve buna karşı bir mukabele sorumluluğu içerisine giriyoruz. Böyle bir isteğimiz doğuyor. Böyle bir isteğimiz var. Bu isteğe karşılık, iki tarafına da karşılık verecek. Kim bizimle muhabbet ediyor, nasıl muhabbet ediyor, niye muhabbet ediyor ve bu muhabbete mukabelemiz, bizim karşılığımız nasıl olacak? Tüm insanlığımızın, yani bu ilişkinin tüm yönlerine karşılık verebilen bir Resul ihtiyacı ortaya çıkıyor. Hem Resul olacak hem Abd olacak. Allah razı olsun.
Evet, Allah razı olsun. Güzel ya, elhamdülillah. Yavaş yavaş açılıyor konu. Ben sadece şuraya gündeme çekmek istiyorum. Yani sanki hala hızlı geçiş yapıyormuşuz gibi geliyor bana. Yani işte İsmail'in gündeme getirdiği bir anlam var ve işte kasıt var ve benim bu kasıtla bir ilişkim olmalı. Bu ilişkide kainat üzerinden olmalı dedikten sonra bak peygamberin sünneti işte burada devreye giriyor falan diye hızlı bir geçiş yapıyormuşuz gibi geliyor. Bunu yapmayalım diyor. Teklifim bu aslında. Yani bir süre hakikaten bu meselenin, yani peygamber diye ya da Resul diye birisinin gerçekten ihtiyaç olup olmadığına bütün dikkatimizi toparlamaya çalışalım. Yoksa bizim peygamber diye anladığımız şeyin aslında buradaki Resul ihtiyacını nasıl cevaplamaya çalıştığını konuşmasak sanki bu konu biraz daha derinlemesine açılacak gibi hissediyorum. O yüzden bu hatırlatmayı yapmak istedim. Şimdi şu konuyu şuraya getirmek istiyorum. Tekrardan iki tane el var ama ben yine de acaba odada karşılık bulacak mı diye bunu hatırlatmak istiyorum. Alemde bir anlam var, kasıt var, sonuçları normalde sürekli farklı vesilelerle konuştuğumuz sonuçlar. Buna katılıyorum ve ben haydi bundan sonra alemde kasıt ve anlam konusunu 8 hafta gündeme getirelim ve sadece bunları çalışalım demiyorum ama eğer Resul konusunda ilk önermemiz, ilk düşüncemiz alemde bir anlam ve kasıt varla başlıyorsa, bu derste de olsa, sadece bu dersten ibaret de olsa, bu konunun altını dolduracak en azından 3-5 cümle sarf edilmesi gerekir. Bu anlamda alemde anlam var falan sonucuna nereden ulaşıyorsunuz diyorum moderatör olarak. Yani bu vurguyu da şey için yapıyorum. Ben cevap vermeyeceğim, buyurun siz cevap verin. Alemde anlam var sorusuna nereden ulaşıyorsunuz? Kasıt var sorusuna nereden ulaşıyorsunuz? Bana bunları özetlemeye çalışın katılımcılar olarak lütfen. Hemen buradan devam ediyorum. Yusuf buyur.
Ben metnin içinden biraz hareket edeceğim de. Bu İsmail'in bahsettiği üç şeyde hani metnin ilk cümlesinde sıraladığı hikmet alemin tılsını, hilkat insanın muamması, hakikati salatın rumuzu. Kıssada hani ilk başta kainatın yaratılışını oda yaratılıyor gibi falan bir şeyle başladığı için belki oradan önce gidiyoruz da. Şöyle gitsek nasıl olur? Şimdi bu metnin içinde bir temsille anlatıyordu ya, saraya giren o işte hikmetle yaratılmış, manalı yaratılmış olan o saraya girene hali iki güruha ayrıldılar diyordu. Sanki buradan başlasak kıssaya. Bu ikiye ayrılan güruhun ilki işte birinci güruh kendini tanımış, aklı başında ve kalbi yerinde. Bundan altını çizeceğim tekrar. Kendini tanımış, aklı başında ve kalbi yerinde. Oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler bunda büyük bir iş var. Sanki bu biraz dediğin soruyla da alakalı. Yani bunda büyük bir iş var. Bir şeyler dönüyor burada. Bir anlam olsa gerek diyebilmenin bir ön şartı olarak kişilerdeki kendini tanımış olma, aklı başında olma ve kalbi yerinde olma diye üç şeyden bahsetti.
Bunlar ne demek?
Bunlar üzerinde konuşacağım ama ondan önce bir ikinci güruha da bahsedeyim. İkinci güruh içinse diyor ki akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından diyor. Mesela az önce Sait bir soru sormuştu ya, hani aklımızda biz bunu bulamayız mı diyen bir güruh var diye. Mesela buradaki metinde diyor ki kendini tanımış, tamam bu kısmı konuşalım. Aklı başında, kalbi yerinde. Ya yani görünüşe göre bunlar da akıllarını kullanıyorlar. Hani Sayın'ın sorduğu soru anladığım kadarıyla şeyle alakalıydı da, yani sadece akıl denebilecek bir şekilde bir soru. Hani öyle dillendiriliyor. Sait doğru ifade etti yani. Fakat hani burada aklı kullanmıyor demiyor mesela. Ama aklın başında olması veya bozulmuş olması ne demek? Kalbin yerinde olması veya sönmüş olması ne demek? Bunların üzerinde belki konuşursak, senin bahsettiğin noktada kainatta mana var sonucuna nereden ulaşıyoruz? Sanırım ona buradan ulaşacağız.
Güzel kendini, olur buyur. Çok çok süper, hoşuma gitti.
Yani kendini tanımıştan anladığım ki yani hani bunu belki bir sonunda çalışılacak metinlerden biri 18. sözde iyice açacak müellif de. Kısaca burada şöyle aklıma geliyor yani. Ya ben kimim sorusunu soruyor bu adamlar, birinci güruh. Ben neyim burada? Ben kendi kendime mi varım? Ben bir işte kainatı yorumluyorum da öğreniyorum mu, anlıyorum mu? İşte ben mi kıymet takdir ediyorum kainata gibi bir perspektif de takınabilirim. Yok diyebilirim ki ya her şey önüme seriliyor, ben bunu kabul ediyorum veya reddediyorum. Bu metnin içinde bunu 18. sözde açacak ama burada kısaca buna işaret eden kelimeleri de ifade edeyim de, yani burada metinde geçen. Yani güzelce dinlediler diyor mesela bu üstadın sözlerini. Buradaki işte o Yaver-i Ekrem'i iyice kabul edip tam istifade ettiler. Şimdi kabul etmek konumunda kendini görüyor bu insanlar. Yani ortaya yeni bir şey koyma konumunda görmüyorlar kendilerini. Bana bir şey sunulur, ben onun doğruluğunu, yanlışlığını tasdik edebilir veya bana sunulan doğruyu reddedebilir konumunda bir varlığım. Bunu fark eden bir insanın için sanki aklı başında tabiri yerine oturuyor. Akıl bu iş için kullanılacak bir alettir. Veyahut da senin varlıktaki konumun bir şeylere vücut vermek değildir. Yeni bir fikir ortaya atmak değildir mesela. Sana var, mevcudatı var eden, sende de mevcudatın manalarına dair şeyleri veyahut da işte o his dediğin şeyleri, güzellik dediğin şeyleri, işte Ceylan Aslan Ceylan'ı parçalar muhabbeti de buraya gidecek yani. Sende bir şeyler var ediliyor. İşte rahatsızlık duyma hissi falan gibi. Ben yufka yürekliyim mi diyeceksin, yoksa bana bu his veriliyor, veren bununla ne kastediyor mu diyeceksin gibi bir ayrıma gireceğiz. Yani aklın kullanılması, aklın başta olması böyle bir şey. Ama yok, ben bunu kendimi tanımamış olursam, ama kendimi işte yo, ben güzel bir bakışla bakıyorum ve güzel yorumluyorum kainatı dersem, yani kendime oradan azıcık birazcık bile bir hisse vermeye başladığım zaman bu sefer diyorum ki ben de bu sonuca ulaşırım diyorum yani. Aynı şekilde kalbi yerinde de sanki burada biraz şey gibi anlıyorum bunu yani. Hani bu işin içinde bir iş var diyebilecek konuma gelebilmiş bu insanlar. Öbür adam baştan diyor ki yani hani mana yoktur. Ben de anlamsızım dediği için, hani kendisini anlamsız tanımladığı için eşyayı da anlamsız tanımlama yoluna gidiyor bu sefer bu ikinci kişi. Bir de yani vaktim sadece 45 saniyem kaldı ama şey, bir sonraki arkadaşlar da konuşabilir bu konuda. Yine bu birinci güruhun ifade ettiği bir cümle var ki bana ilginç geliyor. Hani bunda büyük bir iş var dediler, ondan sonra merak ettiler acaba tılsımı nedir falan dedikten sonra işte bu muarif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki bütün esrarın anahtarları ondadır. Böyle bir beklentileri var yani. Hani benim böyle bir ihtiyacım var. Bak kendimi tanıdıktan sonra bana cevap verilmesi lazım dedikten sonra bu üstada dair bir tanım getiriyorlar. Diyorlar ki ey üstad, şöyle hakkan, yani hakkan demek gerçekten öyle ki o kanaate ulaştım. Daha üstadı görmeden o kanaate ulaştı bu birinci güruh. Şu muhteşem sarayın senin gibi sadık ve müdakkik bir muarrifi, tarif edicisi lazımdır. Yani doğru sözlü bir adam olacaksın, sen olman gerekiyor. Yani ben doğru sözlü bir adam bekliyordum. Bu ne demek üzerine konuşulmalı. Müdakkik olman gerekiyor. Yani konuştuğun şeyleri kendin tetkik ettin ve tasdik ettin. Postacı değilsin yani. Hani birinci elden, onun için zaten ben kendimle seni ilişkilendirilebilir buluyorum da senin önüne oturuyorum da işte bir ağaçtan bu beklentiye girmiyorum mesela. Niçin bir insandan böyle bir beklentiye girerim de bir ağaçtan böyle bir beklentiye girmem? Sadık ve müdakkik bir muarrifi lazımdır. Ha seyyidimiz o, bu, buraları yapan eden, bu kainatı var eden sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Böyle bir bu kısım üzerine daha herhalde biraz açılması gerekiyor gibi. Kusura bakmayın biraz uzattım.
Peki Allah razı olsun. Güzel uzattın. Ama elhamdülillah güzel noktalara dikkat çekildi. Evet. Bir saniye. Yani sen anlam kasıt vurgusunun iki güruhun 11. söz temsilindeki iki güruhun aldığı tepkiler üzerinden okunabileceğini bizimle paylaştın. Yani bu iki güruhun farklı tavırları, tepkileri almasındaki temel saikleri anlamın olması gerektiğine dair bir kanaate ulaşmış. Yani burada bir iş var diye açıklayamadıkları bir şeylerin olması gerektiği, yani olduğunu paylaşıyorlar diye anladım ben. Yani bakıyor güruhlardan birisi sarayın içinde ve burada bir acayip bir şey var. Ben bunu açıklayamıyorum şu anda ve benim bu açıklamaya ihtiyacım var diye bir kanaate ulaşıyor dedin.
Sadece bir cümleyle söylemek istersen yani kendini varlık içinde nasıl konumlandırıyor? İlk grup kendini varlık içinde sadece verilen şeyleri kabul eden veyahut da reddeden pozisyonunda görüyor. Sadece cüz-i ihtiyarileri var yani. Onu verilenin verenden bilip kabul eder veyahut da verildiğini bildiği halde bunu reddeder pozisyonda. İkinci güruh ama diyor ki hayır ben varım, bizzat varım ve ben bir şeylere varlık veririm. Bunun da pratikte en çok yaptığımız şey ben bunu anladım deriz mesela. İşte bu bak çok parlak bir fikirle geldim deriz onun gibi.
Evet, Allah razı olsun. Evet, devam edelim Abdüreşit Şahin'den. Buyurun.
Şimdi şu cümle üzerinde biraz duracağım. Vücudu üstad, vücudu kasrın daha iyisidir. Bir yandan da bunu şey olarak işte levlake levlak hadisine atfetmişler. Tabii hadis olup olmadığı tartışması var, o ayrı bir mesele. Ben bu hadisin Kur'an'da bir karşılığı var mı diye düşünürken Beled suresi bana cevap verdi. La uksimu bihadel beled ve ente hillum bihadel beled diye başlıyor. Bu kainata baktığım zaman, beldeye baktığım zaman, insan da olabilir fark etmez. Bu kainata baktığım zaman bu kainatın bir sanatkarının olduğu çok aşikar. Yani yaratılışını gözlememem bunu yeterli mi bunun için? Sadece onu bulabilmem için yeterli. Kainat zaten bütün lisanıyla, lisan-ı haliyle, lisan-ı kahliyle onu ilan ediyor. Bunun yanında böylesine mükemmel bir sanat, bir sanatkara işaret ettiği gibi sanatkarın böylesine mükemmel bir sanatı yapıyor olması da sanatın mahiyeti gereği ve sanatkarın mahiyeti gereği, zatı gereği takdir edilmeyi, beğenilmeyi, görülmeyi, fark edilmeyi iktiza ediyor, gerekiyor. Yani bu kainat gerçekten mükemmelse ve sanatlıysa sanatı ortaya koyan muhatabı için sanatı ortaya koyar. Hem kendi için hem de muhatabı için sanatı ortaya koyar. Muhatabı olmayan bir sanat, sanat olmaz. Dolayısıyla kainat hani ve ente hillum bihâzel beled esprisinde sen bu beldeye beldede oturuyorsun birçok ifadeye bir şey ifade etmiyor benim için ama sen bu beldeye helalsin, yaraşırsın, yakışırsın. Yani sanat takdir edilmeyi bekler. Takdir etmek sanatın gerekliliğidir. Yaraşır ona. Sanatkar da bunu ister gibi bir anlam ifade ediyor. O manada levlake levlak hadisine bir işaret var orada gibi geliyor. Yani sensiz bu sanatın bir anlamı yok anlamına gelir. Öte taraftan insanın da kainata baktığı zaman o sanatı keşfedip sanatkarın o sanatın arkasındaki maksadını anlamak gibi bir derdi de var. böyle bir arzusu da var. Bu herkesin içinde nedir bunlar, ne oluyor, niçin var falan diye sorular soruyor. İnsan da böyle soru soruyor. Gerek bu sorunun varlığı, gerek sanatın takdir ediliyor olması ve gerek de sanatkarın kendi sanatının bilinip tanınmasını istiyor olması, istiyor olması derken yani herkeste olan, sanatkarda olan bir şeydir bu ve zati bir özelliktir. Bu burada sanatkarla sanatın muhatabı arasında bir ilişkinin olması gerektiğini bize zorunlu kılıyor. Yani ben anlamak istiyorum, biri de anlatmak istiyor. O zaman anlamak isteyenin anlama gayretine o sanatı anlayan birinin, sanatkarın bir kere o sanatkar, sanatın anlaşılması gerekir. Anlayan birinin olması gerekir vurgusundan sonra o zaman herkesin anlaması için onun belirlediği, onun evet senin dediğin gibi olması gerekir dediği biriyle de bütün insanların duasına, talebine, öğrenme çabasına cevap verilmesi gerekir diye anlıyorum. Risaletin gerekliliği bu anlamda zaruri bir şeydir. Bendeki anlam arayışı ve dolayısıyla yaratıcının kendi sanatının anlaşılma isteğiyle birlikte örtüştüğü zaman bu isteğin cevaplanması da ondan bana gelecek bir mesaj da onun bana gönderebileceği, kendi maksadını bana bildireceği bir mesajla mümkün olabilir. O da Resul hakikatidir diye anlayabiliriz. Özet olarak bu kadar.
Allah razı olsun. Muhammed Seyit.
Selamu aleyküm. Teşekkür ederim bütün yorumlar için. Ben bu kasıtlı, varlığın kasıtlı yapıldığı sonucuna ulaşma sürecini ele almak istiyorum. Bu bir sonuca ulaşmak için, malumdur ki bir sonuca ulaşmak için benim elimde seçeneklerin olması gerekiyor. Ben bir sonuca ulaşırken başka bir seçeneği ekarte edip onun yanlış olduğuna karar verip diğer seçeneği seçiyorum. Kasıtlı oluş diye bir tercih yapmam, kasıtlı var olduğuna dair bir tercih yapmam, bunun bir iradeden geldiğine dair bir tercihte bulunmam, böyle bir seçeneğe muhatap olduktan sonra gerçekleşiyor diye düşünüyorum. Bunu neden ifade etmek istedim? Yani hali hazırda böyle bir seçeneğe muhatabım da bu muhatabiyetimin sonucunda o seçeneği değerlendirmeye almışım demek ki. Yani Resul diye bilinen bir mercinin mesajına muhatap oluşumun sonucunda böyle bir sonuca ulaşıyorum. Böyle bir karara varıyorum. Ondan ayrı bir kendi başıma, kendi içinde başlayıp kendi içimde aldığım bir karar değil bu. Öyle bir seçeneğin varlığından dolayı bu seçeneği tasdik etmiş oluyorum. Yani belki bu Resul diye bildiğim bir Resul diye tanımlanmış benim için öyle birisi yok belki. Belki birisinden duydum, adını bile unuttum. Belki toplumun içerisindeki genel kanı bana mantıklı geldi. Fakat bunların toplumun içine sinmiş olan bu kanı veya bana birisinin ismini bile hatırlamadığım birisinin söylemiş olduğu bu cümle, bu ifade, yani bir irade var diye önüme çıkmış bu seçenek, hali hazırda Resul'ün Resul'den kaynaklı bir seçenek olarak önüme çıkıyor. Demek ki benim şu andaki aşamam bu aldığım haberin inceliklerine kendi hayatımda uygulamaya geçilmesi aşaması diye düşünüyorum. Yani evet, ben böyle bir haber aldım, bunu tasdik ettim. İşte bir mukabelede bulunmak istiyorum bu gerçekliğe karşı. O zaman bu haberi getireni bulayım da bakayım o nasıl yapmış aşaması diye düşünüyorum şu bulunduğum noktayı. Dolayısıyla o başta İsmail'in güzelce ifade ettiği noktaların Resul'ün getirdiği mesajdan ayrı değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Onun sonucunda o seçeneği tasdik etmem diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Evet, Allah razı olsun. Ağabey'den devam edelim. Ağabey.
Ben de bu 11. söz metinde geçen bir ufak bir paragraf vardı da orası çok dikkatimi çekti. Chat ekranında da paylaştım. Oraya birkaç soru sormak istiyordum da belki açılıma vesile olur diye. Orada Resul'ün Yaver'in Zülcenahin olduğundan bahsediyor. Yani ubudiyet ve risalet noktalarında ayrıldığını, Zülcenahin olarak onu anladım. Yalnız ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif etmesi nasıl oluyor onu anlamadım. Çünkü bir ubudiyet noktasında Resul örneğinden biz Rabbimize mukabele etmiyor muyuz? Resul de abd olması vesilesiyle nasıl Rabbini tasvip ediyor? Ubudiyet noktasında ona mukabele ediyor olması gerekmez mi? Onu anlamamıştım, onu soracaktım. Bir de Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir diyor. Biz onu nasıl elçi olarak seçiyoruz ve nasıl onunla Rabbimize mukabele ediyoruz. Bu İsmail'in sorumluluk olarak belirttiği, bir kanın da mukabele olarak anladığı konu.
Son soruyu bir daha tekrar eder misin ağabey, rica edersen?
Bizim Rabbimize mukabele ederken Resul'ü nasıl elçi olarak kullanıyoruz? Çünkü ümmetinin elçisi hükmündedir diyor. Nasıl ki bir örnek mesela padişahın bir elçisi olur, ona bir otorite yetki verir ve gönderir. Biz Resul'e nasıl bir yetki veriyoruz da onunla Rabbimize mukabele ediyoruz?
Allah razı olsun. Yani çok önemli sorular, teşekkür ederim. Ama bana şu an bu sorular advanced, daha böyle ileriki sorular olarak göründü. Ben bunları kaydediyorum inşallah. Daha sonraki müzakerelerde, metnin içine girdiğimizde ve gerekli yerler geldiğinde gündeme getirmek üzere inşallah. Şu anda tekrardan konuyu İsmail'in sunum yaptığı Resul'e ihtiyaç var mıdır noktasına çekmek istiyorum ve sözü oradan Yunus Orhan'a bırakıyorum.
Allah razı olsun hepinizden. Yani teşekkür etmemek mümkün değil. Benim yalnız işte bu yorumların dezavantajı, ben hala dezavantajı olduğunu düşünüyorum ama bu açıdan avantajlı oldu benim için. Emrullah'ın yorumunu okudum. Tahmin ediyorum birçoğunuz da dikkatini çekmiştir. Emrullah dersin başlarında şöyle bir yorum paylaştı. Dedi ki, Resul olmazsa insanların sorumluluğu olmaz. İsra 15. Her topluma peygamber gönderildiğini, aksi takdirde o toplumun sorumlu tutulmayacağını görüyoruz. Bu ayet nereyi boş bırakıyor ki siz neyi konuşuyorsunuz dedi. Yani burada neyi konuştuğumuzu öğrenmek istiyorum dedi. Bence çok güzel ve yerinde bir soruydu. Yani çok teşekkür ediyorum Emrullah'a. Bugün de müzakere öyle bir gidiyor ki o soru güzel ama şu soruya o sorudan önce, bu sorudan sonra, bunlar çok hoş arayışlardır. Ben çok keyif alıyorum açıkçası. Ben Emrullah'ın yorumunu okuduğumda kenara şöyle bir not düşmüştüm. Yani kendisine öğretmen gelmeyenler sınava girmeyecekler diye bir duyuru yaptı okul müdürü mesela. Bu duyuru öğretmenin varlık sebebini, benim öğretmenle olan ilişkimi veya öğretmene niye tabi olayım soruları mı veyahut yani okul ne demek, öğretmen ne demek, ben ne yapayım ki öğretmeni gibi soruları olan birisi için. Ama okul müdürü dedi ki kendisine öğretmen gelmeyenler sınava girmeyecekler dedi desek bu arkadaşa, Emrullah. Sence bir şey ifade eder. Şimdi Resul'e neden ihtiyaç var kimin ihtiyacı var, Resul kim gibi soruların Emrullah bende bunu uyandırdı. Neden bir soru bunlar? Bu bir soru mu ki veya sorun mu bu? O yüzden ben İsmail'in girizgahını çok kıymetli buldum. Ben Resul'e ne ihtiyaç var sorusunun Resul öğretmendir diye tarif yapıldığı anda düştüğünü düşünüyorum. Çünkü öğrenme, öğretmen, öğrenci, okul gibi fenomenlerin farkında olan bizler, ya benim şimdi ya biz bunun farkında olan bizler için bu bir soru değil. Şunu demeye çalışıyorum. Ya bugün diyelim ki Google'da işe girmeniz için X konusunda uzmanlık ihtiyacınız var. Böyle bir requirement var. Bunu bana kim öğretir diye arayışa giren insanoğluna bir dakika Google öğretmeni ne demek? Google öğretmeni kim? Diye soru sormanıza gerek yok arkadaşlar. Bence. Yani ben Yusuf ve İsmail'in girizgahını o yüzden çok önemli buldum. Orası tabiri caizse given. Yani ne demek given? Verili yani öyle zaten. Orasını kimse reddetmiyor. Öyle bir reddiye olsa bugün insanlar yani dünyada işte bir iki tane apartmanım olsun, 5 metrekare bir yerim olsun, orada da işte haftada 2 gün et yiyebileyim diye bu kadar eğitim kurumlarında yıllarını geçirmezlerdi. Bu çok fıtri bir soru yani. Fıtrat yani bu gibi geliyor bana. Şimdi peki Resul'e neden ihtiyaç var, kimin ihtiyacı var, Resul kim gibi soruların neden bir soru olduğunu dediğimizde ve Emrullah'ın sorusuyla bir daha konuya yaklaştığımızda, eğer bu bir soru değilse bizim hayatımızda Emrullah, burada seni kesinlikle itham etmek için konuşmuyorum. Neden böyle bir giriş yaptın Yunus? Ben zaten beni itham ettiğini düşünmüyordum. Bala da diye olabilirsin. Şundan dolayı şimdi konuşacaklarım biraz itama girecek de ben kendimi garantiye almaya çalışıyorum. Şunu söyleyeyim. Senin sorunda ben kendimi gördüm. Kendimi gördüm. Aa dedim Emrullah. Benim ismim de Emre zaten. İsim burada yazmıyor da. Emre olmuş Emrullah dedim. Ben bu soruyla çok yüzleştim. Bu kanaldaki arkadaşlarla ve buna benzer arkadaşlarla ya bunlar neyi konuşuyor ya diye çok uzun süre çırpındım. Çünkü bunlar benim için bir soru değildi. Benim için bunlar bir soru değildi. Ben bunların sorularının cevaplarını zaten biliyordum. Kur'an hak kitap kardeşim. Muhammed hak peygamber. İslam hak din. Kurallar ortada. Yapan cennete, yapmayan cehenneme velhaddalin amin. Bu kadar. Başka ihtiyaç, başka soru yoktu benim dünyamda. Şimdi cevabı olduğunu söyleyenlere niye şans veresin ki soru yoksa? Niye dinleyesin ki öyle bir sorun yoksa? O yüzden burada bir tekrar hamim de ne yapıyoruz tazelemesi ihtiyaç hasıl oldu diye hissettim ben. Şöyle bir mottosu var diyelim bu odanın. Tahkik temelli iman eğitimi yapmak. Ne demek ki o? Kültürün içinde öğrene geldiğimiz bir takım söylemleri, bir açıdan ezberleri muhasebeye tabi tutmak. Tasdik etme çabasına girmektir diyeyim. Tahkikin amacı ne peki? Nereye ulaşmak istiyoruz dediğimizde de çok kısa kelimelerle konuşuyorum vakti daha fazla almamak için. Kalbin mutmain olması, tatmin olmak, kafamı yastığa huzurla koymak diyeyim.
Evet, 15 dakika uzatmamızı da doldurmak üzereyiz. Hemen Oğuz Yiğit'e sözü veriyorum. İnşallah sonra bitireceğiz. Mikrofonunuz açılmadı Oğuz Yiğit. Ben açmaya
şimdi,
yardım. Heh, şimdi açıldı.
Açıldı değil mi? Selamünaleyküm. Yani benim kısaca şöyle dünyamda canlandı. Resul eğer olmazsa kendimi, hayatımı ve içinde yaşadığım kainatı bir yere kadar konumlandırma durumum söz konusu. Çünkü akıllı bir varlığım. Aklımla beraber fıtraten yaratılıştan gelen bazı hususiyetlerim var. İşte vicdan, hissiyat, akıl. Ya bunların hepsiyle beraber bir şekilde bu içinde yaşadığım kainatta gördüklerimle beraber, kendine baktığımla beraber bir yere kadar bir şeylerin sorusunu bulabilirim. Yani bu kainata baktığım zaman bir kastın olduğunu anlayabilirim. Çünkü işte sanat, gerçekten dikkatimi çeken bir güzelliğin söz konusu olması, faydanın gözetilmesi, bunları beni bir yere kadar bazı anlamlara taşıyabilir. Aslında söyleyeceğim şöyle, İsmail'in söylediklerinin bir nevi özeti gibi. Yani onun kadar geniş perspektiften düşünemediğim için o kadar böyle bir geniş bir cümle kuramayacağım ama İsmail'in söylediğiyle paralellik arz ediyor söyleyeceklerim. Bana öyle geldi. Bir yere kadar dediğim gibi bu anlam bütünlüğünü bulabilirim. Yani kainatı da bir yere konumlandırabilirim. Kendimi de konumlandırabilirim. İçinde yaşadıkları, kainatın içinde bulunduğu, kainatın içindeki bulunan her şeyi bir yere kadar bir anlam bütünlüğüne sağlayabilirim ama bu sınırlı kalacaktır. Yani bu anlam bütünlüğü içinde burada var edildiğimi düşünürsem, beni bir var edicinin var ettiği sonucun ulaşırsam ki ulaşabilirim. Bu güçlü bir ihtimal. 11. sözdeki şöyle diyebilirsek, dersek ki işte ahali ikiye ayrıldılar. Yani orada bulunanların %50'si bunun farkına vardı, %50'si varmadı. İşte bunda büyük bir iş var dediler. Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil. Yani biri olmadan, bir şey olmadan, dışarıdan bir öğretici olmadan bu sonuçlara varabilirim. Lakin bu çok eksik ve yarım kalan bir sonuç olur. Buradan ne yapacağım sorusunun cevabını bulamam. Eğer Resul olmazsa, yani beni bir işte terbiye etme vesile olan, terbiye olmama vesile olan, rehberlik edecek birinin olmaması durumunda bundan sonrasını gerçekleştiremem. Yani şöyle bir örnek vereyim. Anlamlıysam, bu kainat anlamlıysa...
Oğuz abi toparlayabilirsiniz, çok iyi olur. Biraz vakit geçti. Buyurun, devam edin.
Şöyle söyleyeyim. Yani karşılık, nasıl bir karşılık vereceğimi bulamam. O Resul'ün rehberliği olmaz ise. Yani o Salat-ı Rum'uz esprisi de ona tekabül ediyor. Benim dünyamda öyle canlandı yani. Tamam, soru süremi de çok açmayayım. Yani uzayacak. Şimdilik yeterli o zaman.
Allah razı olsun. Zaten bu konu bitmedi. Yani bu soruyu konuşmaya devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda. Gerek eğer karar verirsek 11'in sözden sonra diğer metinlerden. O yüzden sen notlarını al abi. İnşallah önümüzdeki haftalarda paylaşırsın. Uğur Aydın hemen bir yorum yapmış bu arada sana. Onu da hemen soru olarak paylaşayım. Anlamın eksik olduğunu nasıl belirleyeceğiz diye. İnşallah önümüzdeki haftalarda zaten oradan devam edeceğiz. Ben sadece şunu gündeme getirip inşallah dersi bitirmek istiyorum. İnsan olarak ben kainatla muhatap olduğumda ve işte burada enteresan bir şeyler oluyor diye görüp şeyler var burada diye bir sonuca ulaştıktan sonra ya burada bir Resul diye bir şeyin olması lazım gerekir sonucuna ben aklen ulaşabilir miyim? Yani böyle bir yolculuk mu teklif ediyoruz? Yoksa burada bir mütekabiliyet diyeceğim. Yani daha uygun bir modern Türkçe kelime bilmiyorum. Yoksa burada başka bir şey mi var? Başka bir mütekabiliyet arayışı ile mi tarif edilmeli? Benim bu da 11. söz zemininde, gündeminde aklıma geldi. Yani insan olarak tamam, işte ben yaşıyorum ve bir kainat içindeyim ve işte neyse uzatmayayım. O aşamaları geçip öyleyse bir Resul olması gerekir. O Resul'ün de işte Allah'ın Resulü olması gerekir. Sonucuna ben bizzatihi akıl yürütmelerimle ulaşabiliyor muyum? Yoksa ben bir şeyleri eksik yaşıyorum, yani bir eksiklikler hissediyorum, bir ihtiyaç hissediyorum, bir problemler yaşıyorum da orada bu ihtiyaçlarıma cevap teklifiyle gelen birisiniyle mi karşılaşıyorum, birisini mi duyuyorum? Böyle birisine mi şahit oluyorum? Bunu da inşallah önümüzdeki haftalarda konuşacağız nasipse. Evet, yani şimdi bir giriş olmuş oldu. Biraz da vakit uzadı. Ben bir iki soru vardı Abdullah'ın. Onları kaydettiğimi bilsin. Şu an bunları paylaşmıyorum. Çünkü daha sonraki sorular, geçen haftaki paylaşılan sorulara tekabül eden sorular var. Ama ben bunları kaydedip hemen diğer soruların içerisine ekleyeceğim inşallah. Emrullah'ın sorusu vardı. Onu Yunus Emre Orhan gündeme getirdi. Allah razı olsun. Evet, Esma Güneş'in de son olarak bir sorusu varmış. Resul öğretmen olarak neyi öğretir diye. Evet, bunu da kaydediyorum.
Abdullah vardı yukarıda.
Onu söyledim. Abdullah'ın sorularını kaydettim.
Tamam.
Kaydettim. Diğer soruların içerisine ekleyeceğiz. Sadece yani dersin başında hatırlattık ya, hiyerarşik olarak gitmek gerekiyor diye. Sadece biraz ötelememiz, ertelememiz gerekecek ama umuyorum ki genel bir çerçeve çizilecek bu sorular neticesinde diye. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Yine neyse, önce dersi bitireyim sonra konuşalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davamina elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.